Ayrım 29. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 337. 7. Ordu Komutanlığı öğleden sonra 110. Piyade Alayı taburunun Anebeta'ya doğru yürüyüşe geçtiğini bildiriyordu ve geride tutulan bütün taburlara 7. Ordu'nun taarruza uğrayan kendi cephelerinde şiddetle ihtiyacı olduğundan başka birlik göndermesine imkan olmadığını da ilave ediyordu. Yine 7. Ordu, 8. Ordu Komutanlığı'nın Anebeta civarına ulaştığını ve 46. Tümen'den bazı zayıf birliklerin bu karargah emrinde olduğunu ve Albay von Oppen grubunun cephede baskı altında olduğunu ve özellikle sahil kesiminden sağ yanına doğru yönelen düşman birlikleri tarafından tehlikeye maruz kaldığını bildiriyordu. Öğleden sonra saat 3.30'a doğru 7. Ordu'ya telgrafla bundan sonra tekrar genel bir çekilme yapılması durumunda ne yapılacağına dair direktifler verdi. 7. Ordu Komutanlığı da bu direktifleri SALT'taki 4. Ordu'ya aynen ve harfi harfine ve Anebeta'daki 8. Ordu Komutanı'na içik olarak bildirecekti. Bu direktiflerde 7. Ordu'nun Beytül Hasan üzerinden Bissan'a giden yoldan çekileceği, Von Oppen grubunun Vesudiye üzerinden Cenin'e çekileceği ve 4. Ordu'nun da öncelikle Zerka Vadisi istikametini alacağı emrediliyordu. Ordular grubu karargahı şimdilik Nasıra'da kalıyordu. 7. Ordu'ya Oppen grubunun erzak ve cephanesinin sağlanmasını da üstlenmesi emredildi. Akşama doğru 7. Ordu Komutanlığı 3. ve 20. Kol orduların geriye doğru bir defa daha mevzi değiştirmeye mecbur kaldıklarını bildirdi. Oppen grubu için yaz başında inşa edilmiş olan Azun Deir-i Şeref yolunun yandan her türlü baskıya maruz kalmasına rağmen açık kalacağı ümit olunabilirdi. Deir-i Şeref civarında Nablus'tan gelen vadideki yoldan kuzeye Cin'le giden yol ayrılıyordu. 8. Ordu Türk birliklerinde 16. Tümen'den başka ortaya çıkan bozgunluğun gelen haberlerden daha da kötü olduğu ordular grubunca ancak birkaç gün sonra öğrenilebildi. 19 Eylül öğleden sonra hala grup karargahınca sahil bölgesi birliklerinin daha gerilerde düşman süvarisine karşı koydu ve ancak geçici olarak bizimle bağlantı kuramadığı ümit olunuyordu. Uçaklarımızın bir kere olsun savaş alanlarında ve geri çekilme yolları üzerinde olup bitenleri keşf ve ihbar için yardım edememeleri sabahtan beri ordular grubunca büyük bir eksiklik olarak hissedilmiş, üzüntü ve esef verici bir durumdu. Aslında daha 19 Eylül öğleden sonraki saatler içinde Mesudiye'den Cenin'e giden yol, geriye çekilen ağırlıklar ve 8. Ordu'nun firarileriyle dolmuştu. Firarilerin büyük çoğunluğu Türk karargahlarının çok sayıdaki erleri ve Türk menzil teşkilatı mensuplarıydı. Bu karargahların ve menzil teşkilatlarının inanılmayacak sayıdaki erleri normal zamanda hiç ortalıkta görülmezdi. Aynı şekilde Tul Kerem'den Anebeta'ya giden yol ile bu yolun her iki tarafındaki sırtlar üzerinden giden patikalar uzun firari kolları ile kaplıydı. Yarım saatte bir değişen İngiliz uçak filolarının çok alçaktan devam eden bomba hücumları yolların üstünü derhal insan ve hayvan cesetleri ve nakliye vasıtaları enkazı ile doldurdu. Bu başıboş, dizginsiz güruhtan hiç olmazsa lokal bir şekilde dağınık küçük birlikler kurularak bir mukavemet oluşturmak için bazı subayların sayısız teşebbüsleri, yalnız kendi canını kurtarmayı düşünen insanların ilgisizliği karşısında hiçbir sonuç vermedi. 8. Ordu'nun sağ kanat grubundaki gerçek durum buydu. Sahil bölgesinde Alman birliği yoktu. Almanlardan telgraf istasyonlarında, telgraf, telefon, demiryolu, kuyucu müfrezeleri, seyyar hastaneler vesaire gibi yerlerde görev yapan ve Türk birlikler arasında dağıtılmış olan pek çok küçük müfreze genellikle Anebeta istikametine veyahut Cenin'e giden yol üzerinde Silli'ye yürümeye çalışmışlardı. Fakat yalnızca küçük bir kısmı kurtulmaya muvaffak olabildi. Oppen'in sol kanat grubunda ise durum tamamen başka bir şekilde ortaya çıktı. Orada Alman Asya kolu ve 16. Tümen ve özellikle bu tümenin 125. Piyade Alayı sağ yanlarına karşı gittikçe şiddetleşen baskıya rağmen metanetlerini hiç kaybetmeden tepeden tepeye gece karanlığı basıncaya kadar kahramanca mücadele ettiler. Aynı şekilde 7. Ordu'nun ve Şeria Vadisi'ndeki 24. Tümen'in geri çekilme harekatı mıntıkadan mıntıkaya düzenli bir şekilde yapıldı. Geride nispeten biraz kuvvetli birlik olmuş olsaydı, burada durumun eski haline getirilebileceği şüphesizdi. Birlikler çarpıştıkları yerlerde zayıf bulunmalarına rağmen İngilizleri her yerde durdurdular ve İngilizler ilerleyebilmek için yeni taarruzlar tertiplemek zorunda kaldılar. Ancak 19 Eylül'de 7. ve 8. orduların tamamen 1. hatta ve kuvvetlerine oranla fevkalade geniş olan cepheyi tutan tümenlerin gerisinde muharebe birliklerinden tamamen yoksun, 200 kilometreden fazla derinliği olan bir saha bulunuyordu. Bu saha içinde sadece iki depo alayının bakiyesi, kıymeti düşük az sayıda Alman ve çok sayıda Türk menzil birlikleriyle sayısız menzil noktaları, amele taburları, bundan başka görevlileriyle beraber uçak meydanları, otomobil kolları, depolar ve tamirhaneler, hastalarla dolu birçok seyyar hastane ve nekahathaneler ve sahil muhafazasına mahsus Arap taburları vardı ve son olarak da zayıf 2. ordunun en ileri kısımları vardı. 19 Eylül akşamı Hayfa komutanı, Hayfa civarında uzaktan ve yakından düşmana dair hiçbir şey görülemediğini Nasır'a bildirdi. 8. Ordu komutanlığından akşama kadar doğrudan doğruya bir tek rapor bile gelmemişti. Daha sonra anlaşıldı ki 8. Ordu karargahı sabahtan beri sahil kesimindeki tümenleriyle telefon ve telgraf bağlantısına sahip değildi. Çünkü bütün teller ya kesilmiş veya tahrip edilmişti. Albay von Oppen akşam kendi sağ kanadını daha fazla geriye kıvırdığını ve geceleyin Deir-i Şeref istikametinde bir miktar daha geri çekileceğini bildirdi. 19 Eylül akşamı Nasra'nın muhafazası için geceleyin mahalli emniyet tertibatı yani konak emniyet tertibatı alınmasını emrettim. Bunun için gerekli emniyet birliği sabah saat 3'e kadar Alman büro çalışanlarından, emir erlerinden, otomobilcilerden, telgrafçılardan ve posta memurlarından tertip edilmiş olan bölükten saat 3'ten sonra da Fürth von Fürtenau depo alayının bakiyesinden oluşturuldu. Afule ve Hayfa'dan gelen yollar ve bu yolların yokuşları üzerinde Nasra yaylasına kadar olan yerleri koruma altına alıp gözetleyeceklerdi. Gece boyunca herhangi bir yerden esaslı ve öneme değer rapor gelmedi. Nasra baskını. 20 Eylül sabahı saat 5.30'da Nasra şehrinin güney kesimindeki yollardaki ordular grubu karargahının ve çalışma odalarının bulunduğu yerlerde yüksek sesle bağırışmalar ve silah başı komutları ve bunu takiben doğrudan doğruya piyade ve makineli tüfek ateşleri işitildi. İngilizler ordular grubu karargahını kaldırmak yani esir almak için şehre girmişlerdi. Onların nasıl içeriye kadar geldikleri tamamen açıklık kazanamadı. Çünkü depo alayının güvenliği sağlamakla görevli emniyet birlikleri geriye gelmemişti. İngilizler grup karargahı olan Kazanova Oteli'nden yaklaşık 200 metre uzakta bulunan Germania Oteli'ni işgal ve oradaki çok sayıda subay ve memuru esir almışlardı. Şehrin güney kesimindeki otomobil parkında çalışan çok sayıda otomobilci eri de onların eline düşmüştü. Şehrin güneyden, doğudan ve batıdan kuşatan tepelerde kurulan İngiliz makineli tüfekleri faaliyete geçti ve subayların bile tüfek kullanmalarını gerektiren müthiş bir sokak muharebesi başladı. Daha önceden yazıcı ve emir erlerinden seçilerek oluşturulan karargah muhafız bölüğü avcıları duvar ve çitler gerisinde mevzi aldı. Diğer erler de pencere ve balkonlardan ateş açtılar. Az sayıdaki bu erler kendilerini nispeten bir birlik haline sokup Türk menzil erleri tarafından da takviye edilince şehrin batısında bulunan tepeleri olsun geri alabilmek için küçük müfrezeler gönderildi. Ve depo alayının Nasra'da bulunan geri kalan erleri de bu harekete katıldılar. Aradan çok geçmeden şehrin Taberiye istikametindeki çıkışının hayret uyandıracak bir şekilde açık bırakılmış olduğu haber verildi. Yol orada Fransız Darül Eytam'ını çok geçmeden kıvrımlı bir şekilde ve dik bir meyille vadiye iniyordu. Bu yolun düşman tarafından birkaç süvari ve makinalı tüfekle kapatılması çok kolaydı ve böyle yapılsaydı Nasra'nın bütün çıkış yolları kapatılmış olurdu. Baskının başlaması üzerinden çok geçmeden sokak muharebesinin gürültüsü arasında seyyar hastaneler, levazım ve idare heyetleri ve karargahın doğrudan düşman ateşine maruz bulunmayan kısımları hep bu yoldan Taberiye'ye doğru hareket ettirdiler. Düşmanın kuvveti başlangıçta anlaşılamadı. Bütün kuvvetin yalnız birkaç süvari bölüğünden ibaret olduğu söyleniyordu. Benim kanaatime göre makinalı tüfek sayısındaki fazlalığa bakılırsa bu kuvvetin daha çok olması gerekir. Fransız Darül Eytam'ı doğusundaki telsiz telgraf istasyonu Nasra'yı düşman kuşatmasından kurtaracak bir kuvvetin süratle gönderilmesini Hayfa'ya bildirdikten sonra kendi personeli tarafından emir verilmeden tahrip edilmişti. Daha sonra anlaşıldığına göre Nasra'nın kuşatılmasıyla beraber Afule'deki telefon ve telgraf merkezi de İngilizler tarafından işgal edilmiş olduğundan baskının yapılışıyla beraber ordular grubu karargahının ordularla olan bağlantısı tamamen kesilmişti. Nasra'nın tamamen kuşatılarak İngilizlerin eline geçmesi ihtimali bir endişesi dolayısıyla sokak muharebeleri hengamesinde yakılan önemli sayıda evrak dosyaları karargah için esef olunacak bir kayıptı. İngilizler Nasra'nın batı tepelerinden yavaş yavaş ilerledikleri takdirde Taberiye yolunun da kapanması tehlikesine ve öğleden önce 8.30'da Kazanova Oteli civarında durumun değişmemiş olması dolayısıyla Fransız Darül Eytam'ına doğru harekete geçerek orada Fürth von Fürthenau depo alayının geri kalan erlerini buldum. Alay komutanına bütün erleriyle Darül Eytam'ın yaklaşık 1 kilometre batısından makinalı tüfeklerle yaya olarak tepelere doğru ilerleyen İngiliz müfrezesine hemen taarruz etmesi emrini verdim. Binbaşı Fürth von Fürthenau kuvveti düşman tarafından çok fazla tahmin edilmiş olmalıdır ki kısa bir süre sonra bir süvari bölüğü yedek atlarının ve yine çok geçmeden 5 süvari bölüğü yedek atlarının toplanmakta olan avcı bölüklerine doğru 4 nala koştuklarını gördüm. Öğleden önce saat 10.30'a doğru düşman Tugay 3 zırhlı otomobille batıya doğru çekilmeye ve bizim askerler onları takip ederek tepelerin eteklerine sarkmaya başladı. Düşman Hayfa istikametinde uzayan tepeler gerisinde kayboldu. Yüksek bir yerde bulunan Darül Eytam'dan Afule istasyonundan verilen çok sayıda Heliosta heliograf, güneş ışınlarından faydalanmak suretiyle haberleşmeye yarayan aynalı haberleşme cihazı HN işaretlerinin görünmesinden Afule'nin de düşman eline geçmiş olduğu anlaşılıyordu. İngilizlerin çekilmesini takiben Kazanova Oteli'ne tekrar gittiğim zaman grup karargahını boşaltılmış buldum. Düşman namına kimse görünmediği halde bazı askerler hala pencerelerden makinalı tüfekle güney yönüne doğru ateş ediyordu. Karargahta kalan erler ve dosyalarla birlikte yanmayan evrak vesaire birkaç kamyona yüklenerek Taberiye'ye gönderildi. Grup karargahı subaylarını esir almak gayesiyle gece yürüyüşü yaparak sonradan Yafa istikametinden geldikleri söylendi. Cesur bir harekette bulunan İngiliz süvari tugayı hedefine ulaşamamıştı. Nasra sokak muharebelerindeki kaybımız 43 kişiden ibaretti. İngilizler şehre girdiklerinde aldıkları esirleri önceden Afule'ye göndermişler ve kendi yaralılarını geri çekilirken birlikte götürmüşlerdi. Binbaşı von Fürthenau artçıları ile Taberiye üzerine çekilmesi için emir verdikten sonra Kazım Paşa, Binbaşı Frisch ve süvari yüzbaşısı Hecker ile birlikte tahminen öğleden sonra 1.15'te Nasra'yı terk ederek arabalarla hicret eden birçok Türk ailesinin de dahil olduğu ucu bucağı görünmeyen bir firari kolu yanından geçerek öğleden sonra saat 3.30'da Taberiye'ye ulaştım. Şam'a doğru ricat. Taberiye'de ordu karargahına mensup birçok subaya rastladım. Nasra yolundan gelecek firarilerle dağılmış olanların hepsinin yakalanıp toplanarak savaş birliği halinde düzenlenmelerini emrettim. Bisan üzerinden Nablus ile bağlantı kurmak imkanı olmadığından Taberiye'den Salt'ta bulunan 4. Ordu ile telefon vasıtasıyla irtibat kurmaya muvaffak oldum. 4. Ordu Komutanlığı'nın verdiği bilgiye göre görülen şiddetli baskı üzerine Anebeta'nın maalesef terk edilmek zorunda kalındığı ve 8. Ordu Bakiye Birliklerinin Mesudiye'ye doğru geri çekildiği anlaşıldı. Daha sonra Alman Asya kolu ile 16. Tümenin de batıdan tazyik görmeleri ve düşmanın sürekli kuzeye doğru sarkmakta ve kuşatıcı bir şekilde ilerlemekte olması yüzünden Elfandak üzerinden doğuya doğru çekilmeye mecbur kaldıkları da bildiriliyordu. Bu çok kötü bir haberdi çünkü bu durumda Cenin yolunun tarafımızdan tutulduğu hakkındaki ümidimiz kayboluyordu. Bundan başka 4. Ordu Şeria Nehri doğusunda kayda değer bir muharebe faaliyeti olmadığını ve Maan ile Hicaz demir yolu hattı üzerinde bulunan birliklerin demir yolundan istifade ederek kuzeye çekilmekte olduklarını haber verdi. 4. Ordu'ya artık kuzey doğuya doğru hareketin ertelemesini ve geçiti muhafaza etmek üzere oraya mümkün olduğu kadar kuvvetli süvari birliklerin gönderilmesini emrettim. Şeria'nın batı sahilinde güneyden yani Beytül Hasan, Tubas, Cenin ve Afile'den giden yollar Bistan'da Şeria'nın yaklaşık 6 kilometre kadar batısındaki yaklaşık 1,5 kilometrelik geniş ve düz bir sahada birleşirler. Sabahtan itibaren Şeria'nın akış yönünü güneye doğru takip eden demir yolu Bistan'da kesin bir kaviste kuzeybatıya döner ve Afile üzerinden Hayfa'ya gider. Mümkün olduğu takdirde bir sana gitmek üzere Kurmay Başkanım Kazım Paşa, Binbaşı Priş ve Süvari Yüzbaşı Heker ile birlikte hemen bir kamyona binerek Samah'a hareket ettim. Öğleden sonra saat 4.30'da Taberiye Gölü'nün güney kenarı ucundaki Samah istasyonuna ulaştığımız zaman kuvvetli bir İngiliz uçak pilotu Samah'a taarruz ediyor ve istasyon mevkii etrafında yığılmış olan insan ve hayvanlara çok fazla zayiat verdiriyordu. Bisan ile telefon haberleşmesi mümkün olamayıp Samah-Bisan demiryolu bağlantısı da daha önceden kesilmişti. Samah'ta en çok hayret ettiğim şey Binbaşı Frey'i orada bulmam oldu. Binbaşı Frey, Lejun geçitinin dün öğlen vakti işgal edilmesi yönünde verilip sonradan vazgeçilen emri yerine getirmeye muvaffak olamadığını, çünkü daha geçite yaklaşamadan İngiliz süvarisinin orada mevzi almış olduğunu bana bildirdi. Birlikleri dağılmış veya esir düşmüştü. Elce tutulması son derece gerekli olan Samah'ın savunmasını üstlenmesini Binbaşı Frey'e emrettim. Bu iş için 60 Alman eriyle 200 Türk eri emrine verildi. Ben de kendisine yakında takviye edileceği ümidini verdim. Taberiye'de en kıdemli subay olan Binbaşı Ludloff'la telefonda verdiğim emirde, Şeria Vadisi yukarı kısmında bulunan ve arasından Taberiye, Kuneytara, Şam yolu geçen Cisri Yakup geçidinin hemen bu akşam işgalini ve savunmayı elverişli hale getirmesini bildirdim. Savaşabilecek durumda olup toplanabilen bütün subaylar ve erler orada ve Taberiye mevkinin savunması için kullanılacaklar, savaşamayacak durumda olanlar ve firariler ile bütün arabalar hemen Şam'a gönderileceklerdi. Aynı zamanda Şam'ın grup karargahı olması da kararlaştırıldı. Şimdiki duruma göre bence verilmesi gerekli olan tek karar, çok açık olarak gerek Şeria Vadisi boyunca, gerek Şeria'nın doğusundaki arazide geri çekilmekte olan birliklerin, Samah'tan Dera'ya kadar Yermuk Vadisi bölgesinde geçici bir cephe oluştururken, Hule Gölü'nden Samah'a kadar olan Taberiye bölgesinin ilerleyen düşman takibatına karşı her türlü imkan seferber edilerek savunulmasıydı. Gece yarısından sonra Samah'tan Dera'ya gittim. 21 Eylül sabah saat 7'de Dera'dan telefonla irtibat kurduğum 4. Ordu'dan dün öğleden beri Şeria batısında meydana gelen olaylar hakkında çok az haber alabildiğini öğrendim. Nablus ile bağlantı tamamen kesilmişti. Verilen malumatta 7. Ordu karargahının Nablus'u terk ederek Beytül Hasan istikametine çekildi ve aynı yönde geri çekilen 7. Ordu birliklerinin kendilerini sürekli takip eden düşman uçaklarından çok zarar gördükleri beyan ediliyordu. 8. Ordu'nun sağ kanat grubu olan Albay von Oppen'in birliklerinden henüz hiçbir haber yoktu. Bu birlikler birkaç gün sonra anlaşıldığı üzere 21 Eylül öğleden önce artçıları ile Nablus'ta Deir-i Şeref ve Havara üzerinden taarruz eden düşmanla muharebeye tutuşur, daha sonra öğleye doğru Ebel Dağı üzerinden tekrar kuzeye doğru geri çekilerek 22 Eylül'de Nablus'a ve oradan Bisan istikametinde Şeria'ya yürür. 4. Ordu Karargahı'nın bildirdiğine göre 3. Süvari Tümeni Bisan'a sevk edilmişti. 4. Ordu Şeria Vadisi'nde 7. Ordu emrine aynı gün bir süvari alayının derhal gönderilmesi hakkındaki 19 Eylül'de verdiğim emri maalesef yerine getirmemişti. Kabiliyetli ve tecrübeli bir komutan olan Süvari Albayı Esat Bey'in yaralanması, aynı kudret ve meziyetle kendisine vekalet eden Kurmay Yarbay Mahmut Bey'in bilgim dahilinde olmayarak izinli olarak İstanbul'a gitmesi dolayısıyla Sevk İdaresi, karar alma ve uygulama yeteneğinden tamamen yoksun bir alay komutanı elinde kalan, iki alaydan oluşan 3. Süvari Tümeni Bisan'da hiçbir şekilde görevini yerine getirememiştir. Çok zayıf ve az sayıda İngiliz süvarisi tarafından işgal edilen Bisan'dan, üzerine ateş açıldığını gören tümen komutanı fevkalade önemli olan vazifesini terk ederek Şeria'nın doğusuna geçmiştir. Dera'daki durum, Binbaşı Wilmer'in ciddi ve kuşatıcı tedbirleri sayesinde oldukça emniyet altına alınmıştı. Wilmer, bu bölgedeki Arapları emniyet ve itaat altına almış ve gayet becerikli bir subay olan Binbaşı Mikalis'i Dera'nın güneydoğusundaki Hicaz demiryolu hattının savunmasıyla görevlendirmişti. Mikalis hiç durmadan taarruz eden Araplarla bu mevkide muharebe ediyordu. Binbaşı Wilmer'in 20 Eylül sabahı Amtaiye'de olan Şerif Faysal'ı ele geçirme teşebbüsü, geceliğin gönderdiği keşif kolunun oraya ulaşmasından önce Araplar tarafından haberdar edilen Faysal'ın bulunduğu yeri terk etmesi dolayısıyla maalesef başarıyla neticelenememiştir. Dera'dan Şeria doğusundaki arazide yapılacak ricat hakkında 4. Ordu'ya ayrıntılı talimat vermekle beraber bu talimatın mümkün olan bütün vasıtalar ile 7. Ordu'ya ve yine mümkünse 8. Ordu'ya tebliğini emrettim. Geri çekilme hedefi olarak 4. Ordu'ya Yermük Vadisi Demir Yolu'nun Dera'dan İrbit hizasına kadar olan kısmı ve 7. Ordu ile şayet halen mevcudiyeti varsa 8. Ordu'ya İrbit hizasından Samağa kadar olan Yermük Vadisi verilmişti. Yermük Vadisi'ne paralel olarak onun güneyinden de İrbit Ramta üzerinden geçen yol mümkün olduğu kadar uzun bir süre için artçı birliklerle tutulacaktı. Hatta 4. Ordu'ya birliklerini geri çekmekte artık daha fazla gecikmemesi tembih olundu. Fakat maalesef 4. Ordu düşmandan baskı görmediğinden Maan'dan gelecek birlikleri beklediği için çok geç kaldı. Diğer taraftan Hayfa Komutanlığı'na oradaki birliklerin doğrudan doğruya Taberiye'ye giden yolu İngiliz süvarilerine karşı kendilerini açamadıkları takdirde önce sahil boyunca kuzeye hareket edip daha sonra Taberiye cephesine doğru çekilmeleri hakkında telsiz telgrafla haber verildi. Bu sırada Samahta komutayı Taberiye'de grup karargah komutanı olan Yüzbaşı von Kaiserling üstlendi. Vera'dan Samağa kadar, Samah dahil, bütün Yermuk Vadisi mıntıkası 2. bir emre kadar binbaşı Wilmer'in emrine verildi. Şeria doğusundan ricat eden birlikler trenle peyderpey geldikçe onların takviye için Samah ve Elhame'ye sevk edilme işi ona bırakıldı. Samah, Taberiye ve Yermuk cephelerin birleşme noktasında bulunması dolayısıyla özel bir önem taşıyordu. 21 Eylül öğleden sonra Samah doğusunda ilk istasyon olan Elhame civarındaki demiryolu köprüsünün emri altında bulunduğu hiçbir komutandan emir almaksızın korkak bir subayın talimatıyla maalesef tahrip edildiği haber alındığından gerekli tamiratın yapılması için mecburen emir verildi. Mümkün olduğu kadar çok sayıda yiyecek ve giyeceğin trenle Dera'ya gönderilmesi konusunda da Şam'a gerekli emirleri verdim. 21 Eylül akşamı binlerce silahlı dürzi Havran dağlarından Dera'ya geldi. Şeyhleri etrafında at oynatıp silah atarak ayin yaptıktan sonra Dera mutasarrıfı aracılığıyla benimle görüşmek istediklerini bildirdi. Dürziler şu anda kimin tarafında olacaklarına ve kiminle birleşeceklerine dair kesin bir karar vermemiştiler. Görüşme sırasında yardımcı kuvvet verildiği takdirde kendilerinin bize hizmet ve yardıma hazır oldukları ortaya çıkmıştı. Elimde o aralık böyle bir kuvvet bulunmamakla beraber imkanlar el verir el vermez arzularını derhal yerine getireceğimi bildirdim. Dürziler şimdilik tarafsız kalacaklarını ve rica eden birliklere hiçbir zarar vermeyeceklerini ve bir sonraki görüşmemizi başka bir güne ertelediler. Geceliğin 4 subay olarak ikamet ettiğimiz küçük bir eve hemen her saat başı kendiliklerinden gelen dürziler benimle ve mahiyetimle çok alakadar görünüyorlardı. Kaldığımız ev Havran bölgesi için büyük sayılabilecek bir istasyon civarında oluşmuş kolonide bulunup asıl Dera şehri bu istasyondan 2 kilometre daha güneyde ve yüksek yayla üzerindeydi. Köy sakinleri ise özellikle Türk düşmanı olarak tanınmıştı. Ertesi sabah bu ciddi ve düşünceli saatler içerisinde gülünç ve eğlenceli bir olay oldu ve ıslah heyetinden bir telgraf geldi. 19 Eylül'den beri bütün olup bitenler hakkında Türk Genel Karargahı'na sürekli olarak verilen raporlara rağmen bu telgraf, İstanbul'un buradaki gerçek durumundan ne kadar az haberdar olduğunu ispat ediyordu. Bahsedilen telgrafta 8 Ekim'de İstanbul'da yapılacak çuval koşusu yarışmasının ödüllerinden birisine vermek isteyip istemeyeceğim soruluyordu. Şu anda bir yarışmanın hiç sırası olmadı ve özellikle haddinden fazla hayati önem taşıyan zor bir durumda olduğumuzu, çuval koşusu düzenlenmesini aklıma bile getirmemiş olduğumu herkes kabul eder. Bu sabah 4. Ordu Komutanlığı'ndan Salt'ı terk ederek İrbit istikametine doğru çekildiği haberi geldi. Bütün birliklerin ricatını himaye etmek üzere geri çekilme tamamlanana kadar Salt tepelerini elde bulundurmak ve daha sonra Ceraş üzerinden kuzeydoğuya doğru hareket etmek görevi 146. Piyade Alayı ile Yarbay von Hammerstein'e verilmişti. Bugünlerde 7. Ordu ve 8. Ordu'nun bakiye birliklerinin Şeria'ya ve Şeria doğusuna doğru olan ricat harekatı daha sonra anlaşıldığı üzere çok fazla zayiatla gerçekleşmişti. Birlikler için artık geniş cephe ile geri çekilmek imkanı kalmayıp dağlık arazi içinden geçen Dar, Beytül Hasan, Bisan yolunda tek kol düzenine geçmek mecburiyetinde kalır kalmaz İngiliz uçak pilotlarının yürüyüş kollarına yönelttiği ardı arkası kesilmeyen taarruzlar çok büyük telafat verdirmiş ve birliklerin maneviyatını fazlasıyla bozmuştu. Savunmasız bir şekilde düşman uçaklarını hedef olmak duygusu subay ve erler üzerinde çok kötü bir etki bırakıyordu. Düşman eline geçmekten kurtulmuş olan az sayıda topçu birlikleriyle kamyonlar ve diğer arabaların yolu pek çok yerde parça parça olmuş araba, hayvan ve insanlar yüzünden kapanmış durumdaydı. 22 Eylül akşamı 8. Ordu Komutanı tarafından Bisa'nın batısındaki sırtların önüne ulaşan von Oppen birliklerine uygulanması sonucunda felaket getirecek olan bir emir verilmişti. Albay von Oppen, Samah ile iki tarafındaki cepheyi takviye etmeyi sağlayacağı düşüncesiyle geceliğin Bisan-Şeri arasında çok kuvvetli olmayan düşman süvarisini kuzeye doğru yararak Samah üzerine yürümek niyetindeydi. Von Oppen, akşam saat 9'da 8. Ordu Komutanı tarafından şu başvalisine çağrıldığı zaman bahsedilen harekata ait emirleri birliklerine vermiş bulunuyordu. Cevat Paşa, Albay von Oppen'in kararını kabul etmeyip ona Şeria üzerinden doğuya doğru çekilmesi emrini verdi. Elde bulundurulması 7. ve 4. Ordu'nun emniyeti ve selametle geri çekilmesini sağlamak noktasında gerekli olan Samah ve Taberiye cephesi için bahsedilen kararın uygulanması halinde Albay von Oppen grubunun ne kadar önemli bir yardımı olacağı bugün anlaşılmıştır. 20 ila 22 Eylül günleri içinde grup karargahından 4. Ordu vasıtasıyla 8. Ordu'ya tebliğ edilen emirlerden hiçbirisinin bu orduya ulaşmadığı ve bunun sonucu olarak 8. Ordu komutanının ordular grubu tarafından Taberiye cephesine genel durum açısından verilen fevkalade önemi kavrayamadığı anlaşıldı. Bağlantı vasıtalarının işlememesi meselesi bir Alman'ın görüşüne göre ancak yerleşim yerinin olmadığı bir memlekette yol bulunmaması, Avrupa ölçülerinde malzeme ve bağlantı vasıtalarının eksikliği ve bunlara ilave olarak bölgede bulunan ahalinin hükümete karşı düşmanca tutumlarının göz önüne alınmasıyla izah edilebilir. Özellikle yerel halk genellikle silahlı bir halde olup sürekli subay, er ve küçük keşif kollarına baskınlar düzenliyordu. Bu askerlerden pek çoğu öldürülüyor, hatta Araplar tarafından parçalanıyordu. Elbiseleri soyulmuş, darp ve hakarete uğramış bir vaziyette yakayı kurtarabilenler de bugün işte bu Osmanlı tebaasının esef verici tavır ve düşünceleri hakkında şahitlikte bulunabilirler. Haberleşme için mevcut olan veya yeni baştan döşenen teller sürekli olarak Araplar tarafından kesiliyor ve araba hayvanları sarp arazide ağır arabaları çekemeyecek kadar zayıf olduklarından ordular hafif telsiz telgraf istasyonlarını beraberlerinde götüremiyorlardı. 29. ayrımın sonu sayfa 350.